45. Kan Yağmuru. İçeri giren kuyumcu etrafına sorgulayan bir bakış attı. Ama çevresinde olmayan kuşkular uyandıracak, mevcut kuşkuları doğrulayacak hiçbir şey yok gibiydi. Kadrus hala eliyle para ve altınları tutuyordu. Karkont konuğuna elinden geldiğince sevimli gülümsüyordu. "Ah, şuraya bakın," dedi kuyumcu. "Demek yanlış hesap yaptığınızdan korkup ben çıkınca hazinenizi yeniden saymaya başladınız." "Hayır, o yüzden değil," dedi Kedrus. "Bu paraya sahip olmamız öylesine beklenmedik bir şeydi ki buna hala inanamıyoruz ve maddi kanıtı gözlerimizin önünde gördüğümüzde kendimizi hala bir rüyada sandık." Kuyumcu gülümsedi. "Hanınızda kalan yolcu var mı?" diye sordu. "Hayır," diye yanıtladı Kedrus. "Yatak vermiyoruz. Şehir çok yakında olduğu için geceleri kimse burada kalmıyor. Bu durumda size çok rahatsızlık vermez miyim?"
"Rahatsızlık mı sevgili Monsieur?" dedi Karkont kibarca. "Sizi temin ederim ki bizi rahatsız etmiyorsunuz."
"Tamam, bana hangi odayı vereceksiniz?"
"Yukarıdaki odayı."
"Ama o sizin odanız değil mi?"
"Ah, ne önemi var. Onun yanında ikinci bir yatak odamız var."
Kadrus şaşkınlıkla karısına baktı. Kuyumcu, Karkont'un konuğunun kuruması için şömineye attığı bir çalı çırpı demetine sırtını vermiş ısınırken hafif bir ezgi mırıldanıyordu. Karkont o arada üzerine bir örtü serdiği masanın köşesine akşam yemeğinden geriye kalanları getiriyordu. Yemeklerin yanına 2-3 taze yumurta koydu. Kadrus paraları cüzdanına, altınları keseye yerleştirmişti ve hepsini birden dolaba koydu. Karamsar ve düşünceli bir ifadeyle salonu turluyor, ara sıra başını ocağın önünde puro içen ve bir yanı kuruduğunda diğer yanını şömineye yanaştıran kuyumcuya çeviriyordu.
"Tamam," dedi masaya bir şarap şişesi koyan Karkont. "Her şey hazır. Yemeğinizi dilediğiniz zaman yersiniz."
"Ya siz?" diye sordu Johannes.
"Ben yemeyeceğim," diye yanıtladı Kadrus.
"Akşam yemeğini çok geç yedik," dedi Karkont aceleyle. "Demek yemeği tek başıma yiyeceğim," dedi kuyumcu.
"Biz size hizmet edeceğiz," diye yanıtladı. Para ödeyen müşterilerine bile böyle telaşla ilgi göstermeyen Karkont.
Kadrus ara sıra kuyumcuya şimşek gibi hızlı bir bakış yöneltiyordu. Fırtına devam ediyordu.
"Duyuyor musunuz?" dedi Karkont. "İnanın geri dönmekte çok iyi ettiniz."
"Yine de ben yemeğimi yerken fırtına durulursa yola koyulacağım," dedi kuyumcu. "Bu karayel," dedi Kadrus, başını iki yana sallayarak. "Yarına kadar dinmez." Ve iç çekti.
"Doğru,"
dedi masaya oturan kuyumcu. "Geceyi dışarıda geçireceklerin vay haline."
"Evet," diye karşılık verdi Kadrus. "Kötü bir gece geçirecekler."
Kuyumcu yemeye başlayınca Karkont ona titiz bir hancının tüm özenini gösterdi. Herkese hep o kadar aksi ve hırçın davranan bu kadın bir kibarlık ve nezaket numunesi olmuştu. Kuyumcu onu daha önceden tanısaydı kuşkusuz böyle bir değişim onu şaşırtacak ve içinde bazı şüpheler uyandıracaktı. Kadrus'a gelince tek söz etmiyor, konuğuna bakmakta tereddüt ederek salonda dolaşmaya devam ediyordu. Yemek bittiğinde Kadrus bizzat kapıyı açmaya gitti. "Sanırım fırtına diniyor," dedi. Ama tam o sırada şiddetli bir gök gürültüsü onu yalanlamak istermişçesine hanı sarstı ve yağmurla karışık bir esinti lambayı söndürdü. Kadrus kapıyı kaparken karısı sönmekte olan kordan bir mum yaktı.
"Alın," dedi kuyumcuya. "Yorgun olmalısınız. Yatağa beyaz çarşaflar serdim. Yukarı çıkıp rahatça uyuyun."
Kasırganın dinip dinmediğinden emin olmak için biraz daha bekleyen Johannes, gök gürültüsünün ve yağmurun daha da arttığını fark ederek hancılara iyi geceler diledi ve yukarı çıktı. Başımın üzerinden geçerken her basamağın adımları altında gıcırdadığını duyuyordum. Karkont kuyumcuyu açgözlü bakışlarla izlerken Kadrus tam tersine sırtını dönüyor, ona hiç bakmıyordu. O zamandan beri aklıma gelen bu ayrıntılar beni gözümün önünden geçtikleri anda hiç etkilememişti. Ne de olsa olup bitenler gayet doğaldı ve bana biraz gerçek dışı görünen elmas hikayesi dışında. Yaşananlarda hiçbir gariplik yoktu. Bunun üzerine yorgunluktan bitip tükendiğim ve fırtınanın ilk molasından yararlanarak karanlığın ortasında buradan uzaklaşmayı düşündüğüm için birkaç saat uyumaya karar verdim. Üstümdeki odada kuyumcunun geceyi olabildiğince rahat geçirmek için yaptığı hazırlıkları duyuyordum. Çok geçmeden uzandığı yatak gıcırdadı. Gözlerimin kapanmasına engel olamadığımı hissediyordum. Hiçbir kuşku duymadığım için uykuya karşı direnmeyi hiç denemedim. Mutfağa son bir kez daha baktım. Kadrus uzun bir masanın yanına, kasaba hanlarında sandalyenin yerini tutan o tahta banklardan birine oturmuştu.
Sırtı yüz ifadesini göremeyeceğim şekilde bana dönüktü. Zaten bana doğru dönmüş olsaydı bile yüzünü göremezdim. Çünkü başını iki elinin arasına almıştı. Ona bir süre bakan Karkont omuzlarını silkti ve karşısına oturdu. O sırada sönmekte olan ateşin Karkont'un farkına varmadığı bir odunu tutuşturmasıyla içerideki karanlık canlı bir ışıkla aydınlandı. Bakışlarını hiç kımıldamadan duran kocasına sabitleyen Karkont'un elini ona doğru uzatıp alnına dokunduğunu gördüm. Kedrus ürperdi. Kadının dudaklarını kıpırdattığını görür gibi oldum. Ama ya alçak sesle konuştuğundan ya da duyularım şimdiden uykunun etkisiyle hissizleştiğinden sesi bana ulaşmadı. Etrafımı ancak bir sis perdesinin ardından ve insanın rüya görmeye başladığını sandığı anda uykunun habercisi olan o belirsizliğin ardından görüyordum. Nihayet gözlerim kapandı ve uykuya daldım. Uykumun en derin anında bir tabanca sesi ve ardından onu izleyen korkunç bir çığlıkla uyandım. Yukarıdaki odanın zemininde sendeleyen adımlar yankılandı. Hareketsiz bir kütle tam başımın üstündeki merdivene yığıldı. Henüz uyku sersemliğini tam olarak üzerimden atamamıştım. İnlemeler, ardından da itiş kakışa eşlik eden boğuk çığlıklar duyuyordum. Diğerlerinden daha uzun süren ve sonunda inlemeye dönüşen son bir çığlık uyuşukluk halinden sıyrılmamı sağladı. Bir kolumun üzerinde doğruldum. Gözlerimi açtığımda karanlıkta hiçbir şey göremedim ve elimi alnıma götürdüm. Adeta merdivenin tahtaları arasından başımın üzerine ılık ve sık damlalı bir yağmur yağıyordu. Bu korkunç gürültüyü çok derin bir sessizlik izledi. Başımın üzerinde yürüyen bir adamın merdiveni gıcırdatan adım seslerini duydum. Adam aşağıdaki salona indi. Şömineye yaklaşıp bir mum yaktı. Bu adam Kedrus'tu. Yüzü solmuştu ve gömleği kana bulanmıştı. Mumu yaktıktan sonra hızla merdivenleri çıktı ve hızlı endişeli adımlarını bir kez daha duydum. Az sonra yeniden aşağı indi. Elinde mücevher kutusunu tutuyordu. Elmasın içinde olup olmadığına baktı. Bir an onu hangi cebine koyacağını düşündü. Kuşkusuz cebinin yeterince güvenilir bir zula olmadığına karar vererek elması sardığı kırmızı mendilini boynuna astı. Ardından dolaba doğru koştu. İçinden paraları ve altınları aldı. Paraları pantolonunun, altınları ceketinin cebine doldurdu. 2-3 gömlek aldı ve hızla kapıya doğru giderek karanlıkta gözden kayboldu. O zaman her şeyi tüm açıklığıyla anladım. Sanki suçlu benmişim gibi yaşananlar yüzünden kendime kızdım. İnlemeler duyar gibi oldum. Bahtsız kuyumcu ölmemiş olabilirdi. Belki de ona yardım ederek yapmadığım ama yapılmasına izin verdiğim kötülüğün bir bölümünü telafi edebilirdim. Yattığım iki kapı arasını alt salona bağlayan kötü iliştirilmiş tahtalardan birine dayandım. Tahtaların ayrılmasıyla kendimi salonun içinde buldum. Muma doğru koştum. Merdivenlerden yukarı fırladım. Bir kütle geçişe engel oluyordu. Bu Karkont'un cesediydi. Sesini duyduğum tabancayla ona ateş edilmişti. Boğazı boydan boya yarılmıştı ve çift taraflı yaralanmıştı. Ve ağzından oluk oluk kan akıyordu. Kesinlikle ölmüştü. Üzerinden atladım. O da ürkütücü bir karmaşayı sergiliyordu. 2-3 koltuk devrilmişti. Bahtsız kuyumcunun sıkıca tuttuğu çarşaflar yerde sürünüyordu. O da göğsündeki 3 geniş yaradan akan kanların oluşturduğu birikintinin içinde başını duvara dayamış bir halde yatıyordu. 4. yaranın içinde sadece sapı görünen uzun bir mutfak bıçağı vardı. Muhtemelen barut ıslak olduğu için ateş almamış. 2. tabancanın üzerinden atladım. Kuyumcuya yaklaştım. Kesinlikle ölmemişti. Yaptığım gürültüyle, özellikle de zeminin sarsılmasıyla gözlerini açtı. Boş bakışlarını bir an için bana sabitlemeyi başardı ve bir şeyler söylemek istercesine dudaklarını kıpırdattı. Ama son nefesini verdi. Bu ürkütücü sahne beni adeta duyarsız kılmıştı. Artık kimseye yardım edemeyeceğimi anladığım anda içimi tek bir ihtiyaç, kaçma ihtiyacı kapladı. Ellerim başımda dehşetle gürleyerek merdivenlerden hızla indim. Alt salonda 5-6 gümrükçü, 2-3 jandarma vardı. Hepsi de silahlıydı. Beni yakaladıklarında direnmeyi bile denemedim. Artık duyularıma hakim değildim. Konuşmaya çalıştım, anlaşılmayan çığlıklar attım. Hepsi bu. Gümrükçülerin ve jandarmaların parmakla beni gösterdiklerini gördüm. Bakışlarımı kendime çevirdim. Üstüm başım kan içindeydi. Merdivenin tahtalarının arasından üzerime yağdığını hissettiğim o ılık yağmur, Karkont'un kanıydı. Parmağımla saklandığım yeri gösterdim. ''Ne söylemeye çalışıyor?'' diye sordu bir jandarma. Bir gümrükçü oraya gitti. ''Buradan geçtiğini söylemeye çalışıyor.'' diye yanıtladı ve arasından geçtiğim deliği işaret etti. Bunun üzerine katilin ben olduğumu zannettiklerini anladım. Sesim çıkmaya başladı, gücümü topladım. Beni tutan iki adamın elinden kurtulurken haykırdım. ''Ben değildim, ben değildim.'' İki jandarma karabinalarını yanaklarıma dayadı. "Kımıldarsan ölürsün," dediler. "Ama," diye haykırdım, "tekrar ediyorum, katil ben değilim."
"Bu hikayeni Nimes'te yargıçlara anlatırsın," diye yanıtladılar. "Bu arada bizi izle ve sana hiçbir şekilde direnmemeni tavsiye ederiz."
Böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç ummuyordum. Şaşkınlıktan ve korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Beni kelepçeleyip bir atın kuyruğuna bağladılar ve Nimes'e götürdüler. Bir gümrükçü beni takip etmiş, hanın yakınlarında gözden kaybetmişti. Geceyi handa geçirdiğimden şüphelenip arkadaşlarına haber vermiş, onlar da tam tabancaların ateşlendiği sırada beni bunca suç kanıtının ortasında yakalamak üzere gelmişlerdi. O anda masumiyetimi kanıtlamakta ne kadar zorlanacağımı anladım. Bunun üzerine tek bir şeye odaklandım. Sorgu hakiminden ilk ricam, o gün Pondugard hanına uğramış olan baş rahip Busoni adlı kişinin her yerde aranması oldu. Kedros'un anlattığı hikaye uyduruksa, Busoni adında bir baş rahip yoksa, Kedros yakalanıp her şeyi itiraf etmedikçe kurtulma şansım yoktu. Yargıcın hakkını vermem gerekir. 2 gün boyunca sözünü ettiğim kişinin bulunması için her türlü araştırma yapıldı. Zaten bütün umudumu kaybetmiştim. Kedros yakalanmamıştı. İlk duruşmada yargılanmayı beklerken 8 Eylül'de geleceğini hiç ümit etmediğim baş rahip Busoni, Marsilya'da bir tutuklunun kendisiyle görüşmek istediğini öğrendiğini ve bu isteğimi yerine getirmek için hemen geldiğini söyleyerek zindana girdi. Onu nasıl bir coşkuyla karşıladığımı tahmin edersiniz. Ona tanık olduğum her şeyi anlattım. Elmas'ın hikayesinden endişeyle söz ettim. Beklentimin aksine Elmas'ın hikayesi tamamen doğruydu. Yine beklentimin aksine ona söylediklerimin hepsine inandı. Bunun üzerine sevecen merhametini, ülkem hakkındaki derin bilgisini fark ederek işlediğim tek suçun bağışlanmasının merhamet dolu dudaklarından döküleceğini düşünerek günah çıkarma olarak kabul etmesi koşuluyla Oathale macerasını bütün ayrıntılarıyla anlattım. Coşkuyla öylesine dile getirdiğim bu itirafım sanki önceden hesaplamışım gibi etki yarattı. Hiç de zorunlu olmadığım bu ilk cinayetin itirafı onu ikinci cinayeti işlemediğim kanısına varmasını sağladı. Ve bana umut etmeyi öğütleyerek, yargıçları masumiyetim konusunda ikna etmek için elinden geleni yapacağı sözünü vererek yanımdan ayrıldı. Gerçekten de zindanımdaki koşulların yavaş yavaş yumuşadığını fark ettiğimde ve duruşmamın benden sonra görülmesi gereken ağır ceza davalarından sonraya ertelendiğini öğrendiğimde benim için çaba harcandığına inandım. Bu arada Tanrı, Kedros'un yabancı bir ülkede yakalanmasını ve Fransa'ya getirilmesini istedi. Cinayeti önceden planlayanın ve kendisini suça teşvik edenin karısı olduğunu söyleyerek her şeyi itiraf etti. O ömür boyu kürek cezasına mahkum edilirken ben serbest bırakıldım. Bana baş rahip Busoni'den bir mektup getirerek kendinizi tanıtmanız o döneme mi denk düşüyor? Diye sordu Monte Cristo. Evet, ekselans bana büyük bir ilgiyle yaklaştı. Kaçakçılığa devam etmeniz aleyhinize olacak, dedi bana. Buradan çıkarsanız bu işi bırakın. Sayın rahip, kendimi ve zavallı yengemi nasıl geçindirmemi bekliyorsunuz? Bana büyük bir saygı duyan tövbekarlarımdan biri benden kendisine güvenilir birini bulmamı istedi. Bu adamın yanında çalışır mısınız? Ona bir mektup yazacağım. Ah sayın rahip, diye haykırdım. Bana büyük bir iyilikte bulunmuş olacaksınız. Ama bunu yaptığıma asla pişman olmayacağıma dair yemin edeceksiniz. Yemin etmek için elimi uzattım. Buna gerek yok, dedi. Korsikalıları tanır ve severim. İşte tavsiye mektubum. Bunun üzerine size verdiğim ve ekselanslarının beni hizmetine alma iyiliğinde bulunmasını sağlayan birkaç satır yazdı. Şimdi ekselanslarına gururla soruyorum. Benden hiç şikayetçi oldu mu? Hayır, diye yanıtladı kont. Ve Bertuccio, bazen güvenmesem de iyi bir hizmetkar olduğunuzu memnuniyetle itiraf edebilirim. Bana güvenmiyor musunuz Sayın Kont? Hayır, bir yengeniz ve evlatlık bir oğlunuz olduğundan neden bana söz etmediniz? Ne yazık ki edemedim ekselans. Çünkü henüz size hayatımın en hüzünlü bölümünü anlatmadım. Korsika'ya doğru yola çıktım. Anlayacağınız gibi zavallı yengemi yeniden görmek ve avutmak için acele ediyordum. Ama Rogliano'ya geldiğimde evde bir yaz havasının estiğini gördüm. Komşuların analarını hala hafızalarında sakladıkları korkunç bir olay yaşanmıştı. Zavallı yengem benim tavsiyelerime uyarak evdeki tüm parayı isteyen Benedetto'nun bitmek bilmez taleplerine karşı koyuyormuş. Bir sabah onu tehdit ettikten sonra bütün gün ortada görünmemiş. Yengem ağlamış çünkü sevgili Assunta kendini o sefilin annesi gibi hissediyordu. Akşam uyumamış ve onu beklemiş. Saat 11'de yaptığı her türlü çılgınlığa eşlik eden iki arkadaşıyla geri dönmüş.
Asunta ona kollarını uzattığında hepsi birden üzerine çullanmış ve içlerinden biri onun o lanetli çocuk olduğu düşüncesi karşısında titriyorum, içlerinden biri şöyle haykırmış.
''Sorguya çekme oyunu oynayalım, böylece paranın nerede olduğunu söylemesi gerekecek.''
O akşam komşumuz Vasilio, Bastia'da olduğu için karısı evde yalnızmış. O hariç kimsenin yengemin evinde neler olup bittiğini görmesi ya da duyması mümkün değilmiş. İkisi, kendisine böyle bir şey yapabileceklerini hiç ummadığı için kendi cellatlarına gülümseyen zavallı Asunta'yı tutmuş. Üçüncü, kapıları ve pencereleri kapatmış ve ardından üçü birden yapılan bu ciddi hazırlıklar karşısında attığı dehşet çığlıklarını bastırdıkları Asunta'nın ayaklarını, küçük hazinemizin nerede olduğunu öğrenmek için şöminedeki korlara yaklaştırmışlar. Ama itiş kakış sırasında yengemin elbiseleri alev almış. Bunun üzerine kendileri de yanmamak için onu bırakmışlar. Alevler içinde kapıya koşsa da kapı kilitliymiş. Pencereye doğru koşmuş ama pencerenin önüne eşya yığılıymış. O sırada komşu kadın kendisine yardıma gelmeleri için korkunç çığlıklar atan Asunta'yı duymuş. Çok geçmeden sesi boğuklaşmış, çığlıklar iniltilere dönüşmüş ve ertesi gün korku ve endişeyle geçen bir gecenin ardından dışarı çıkmaya cesaret eden Vasilio'nun karısı kapıyı bir savcıyla birlikte açtığında Asunta'yı bedeninin yarısı yanmış bir halde ama hala nefes alıp verirken bulmuş. Dolaplar zorlanmış, para ortadan kaybolmuş. Benedetto'ya gelince Rogliano'yu bir daha geri dönmemek üzere terk etmiş. O gündür onu bir daha görmedim, hatta ondan söz edildiğini bile işitmedim. Ekselanslarının yanına bu hüzünlü haberi öğrendikten sonra geldim. Ortadan kaybolduğu için Benedetto'dan, öldüğü için yengemden size söz etmek istemedim.
''Peki bu olay hakkında ne düşündünüz?'' diye sordu Monte Cristo. ''Bunun işlediğim suçun cezası olduğunu düşündüm.'' diye yanıtladı Bertuccio. ''Ah şu Wilfordlar, lanetli bir soydan geliyorlar.'' ''Ben de öyle düşünüyorum.'' diye mırıldandı Kont, karamsar bir ifadeyle.
''Ve şimdi o olaydan beri hiç görmediğim bu evin, kendimi aniden içinde bulduğum bu bahçenin, birini öldürdüğüm bu yerin, bende neden kasvetli duygulara yol açtığını ekselansları nihayet anlamışlardır. Çünkü neticede Monsieur de Wilford'un önümde, ayaklarımın dibinde, çocuğu için kazdığı çukurda yattığından pek de emin değilim.''
''Gerçekten de her şey mümkündür.'' dedi Monte Cristo oturduğu banktan kalkarken. ''Hatta,'' diye ekledi alçak sesle, ''kraliyet savcısının ölmemiş olması bile. Başrahip Busoni sizi bana göndermekle iyi yapmış. Siz de bana hikayenizi anlatmakla iyi yaptınız. Çünkü bundan böyle hakkınızda kötü şeyler düşünmeyeceğim. Peki ya o adı çıkmış Benedetto'nun izini sürmeyi hiç denemediniz mi? Ne yaptığını öğrenmek için hiç araştırma yapmadınız mı?''
''Asla. Nerede olduğunu bilseydim, onun yanına gitmek yerine bir canavardan kaçarcasına ondan uzak duracaktım. Hayır, ne mutlu ki bir daha kimsenin ondan söz ettiğini duymadım. Umarım ölmüştür.''
''Unutmayın Bertuccio,'' dedi Kont. ''Kötüler böyle ölmezler. Çünkü Tanrı onları kendi intikamlarının aracı olarak kullanmak için adeta koruması altına alır.''
''Dediğiniz gibi olsun,'' dedi Bertuccio. ''Tanrı'dan tek istediğim onu bir daha görmemek.'' ''Şimdi her şeyi biliyorsunuz Sayın Kont,'' dedi Kahya başını öne eğerek. ''Beni yukarıda Tanrı, bu dünyada siz yargılayacaksınız. Bana teselli edici bir şeyler söylemeyecek misiniz?''
''Gerçekten de haklısınız. Size başrahip Busoni'nin söyleyeceklerini söyleyebilirim. Öldürdüğünüz o Wilford size yaptığı bir şeyden ve belki de başka bir şeyden dolayı cezalandırılmayı hak ediyordu. Benedetto yaşıyorsa size söylediğim gibi ilahi bir intikama hizmet edecek.'' Ardından kendisi de cezalandırılacaktır. Size gelince kendinizi suçlamanızı gerektiren tek bir husus var. O çocuğu ölümden kurtardıktan sonra annesine teslim etmediniz. İşte asıl suç burada Bertuccio.
Evet Monsieur, bu bir suç, hem de gerçek bir suç çünkü bir alçak gibi davrandım. Çocuğu hayata döndürdükten sonra yapacağım tek şey sizin de söylediğiniz gibi onu annesine teslim etmekti. Ama bunun için araştırmalar yapmam, dikkat çekmem, belki de kendimi ele vermem gerekiyordu. Ölmek istemedim, beni hayata yengem, bizlerde intikamımızın tam ve kesin olarak sürüp gitmesini sağlayan öz saygı ve nihayet belki de sadece hayatı sevmem bağlıyordu. Ah, ben zavallı abim kadar yürekli değilim.
Monte Cristo, yüzünü iki elinin arasına gizleyen Bertuccio'ya uzun ve tasvir edilemez bir ifadeyle baktı. Ardından zamandan ve mekandan dolayı daha da görkemli geçen bir sessizlikten sonra ''Monsieur Bertuccio, bu maceralarla ilgili son sohbeti layıkıyla bitirmek için
Bizzat baş rahipten sık sık duyduğum şu sözleri aklınızda iyi tutun, dedi Kont, hiç alışkın olmadığı melankolik bir ifadeyle. Her felaketin iki ilacı vardır, zaman ve sessizlik. Şimdi, Monsieur Bertuccio, bahçede biraz gezinmem için beni yalnız bırakın. O sahnenin aktörü olarak sizin için yoğun bir heyecan anlamına gelecek şey, benim için neredeyse tatlı ve bu malikanenin değerini ikiye katlayacak bir duygu olacak. Monsieur Bertuccio, gördüğünüz gibi ağaçlar sadece gölge yaptıkları için, gölgede düşler ve hayallerle dolu olduğu için sevilir. İşte etrafı duvarlarla çevrili basit bir toprak parçası sanarak satın aldığım bir bahçe, aniden sözleşmede yer almayan hayaletlerle dolu bir bahçeye dönüşüyor. Oysa hayaletleri severim. Yaşayanların bir günde yaptığı kötülükleri ölüler 6000 yılda yapamazlar. Bu yüzden içeri girin Monsieur Bertuccio ve ardından huzur içinde uyuyun. Ölüm kapınızı çaldığında günah çıkardığınız baş rahip bu soni kadar hoşgörülü olamasam da hala yaşıyorsam beni çağırtın. Sonsuzluk denen o zorlu yolculuğa doğru yola çıkmaya hazır olduğunda ruhunuzu beşikteymiş gibi hafifçe sallayacak sözleri bulacağım. Kontun önünde saygıyla eğilen Bertuccio iç çekerek uzaklaştı. Tek başına kalan Monte Cristo öne doğru 4 adım atarken, ''Çocuk buraya, bu çınarın yanındaki çukura gömüldü. Şurada bahçeye açılan küçük kapı, şu köşede yatak odasına çıkan gizli bir merdiven var. Tüm bunları not defterime kaydetmeme gerek yok sanırım. Çünkü işte gözlerimin önünde, etrafımda, ayaklarımın altında bütün ayrıntılarıyla canlı bir plan var.'' Ve Kont bahçede bir tur daha attıktan sonra arabasını aramaya gitti. Kont'un yüzündeki hülyalı ifadeyi gören Bertuccio hiçbir şey söylemeden arabacının yanına oturdu. Araba Paris'e doğru yola koyuldu. Monte Cristo Kont'u o akşam Şanzelize'deki konağına döndüğünde her yeri uzun yıllardır evine alışmış biri gibi gezdi. İlk kez görmesine rağmen bir kez bile bir kapıyı başka bir kapı sanarak açmadı ve kendisini doğrudan gitmek istediği yere götürmeyen tek bir merdivene ve koridora yaklaşmadı. Ali bu gece yarısı geçit töreninde ona eşlik ediyordu. Kont, Bertuccio'ya evin güzelleştirilmesi ve düzenlenmesi için birçok talimat verdikten sonra saatini çıkardı ve dikkatle bekleyen Nubiyalı'ya ''Saat 11.30, hayde gelmek üzeredir.'' dedi. ''Fransız kadınlara haber verildi mi?'' Ali elini güzel Yunan'a tahsis edilen ve kapısı bir duvar halısıyla gizlendiğinde, orada birilerinin oturduğu bir salon ve 2 oda olduğu farkına varılmadan, bütün evin gezilebileceği şekilde yalıtılmış daireye doğru uzattı. Elini daireye doğru uzattığını söylediğimiz Ali, sol elinin parmaklarıyla 3 sayısını işaret etti ve dümdüz hale getirdiği aynı eline başını yaslayarak uyur gibi gözlerini kapattı. Tamam, dedi bu dile alışık olan Monte Cristo. Üçü de yatak odasında bekliyorlar değil mi? Ali başını yukarıdan aşağıya doğru sallayarak evet dedi. Madam bu akşam yorgun olacak, diye devam etti Monte Cristo. Ve kuşkusuz uyumak isteyecek. Onu konuşturup oyalamasınlar. Fransız hizmetkarları yeni hanımlarını selamlasın ve çekilsinler. Yunan hizmetkarın Fransız hizmetkarlarla konuşmamasına dikkat edin. Ali öne doğru eğildi. Az sonra kapıcının sesi duyuldu. Parmaklıklı kapı açıldı. Bir araba ağaçlık yolda ilerledi ve basamakların önünde durdu. Kont aşağı indi. Arabanın kapısı şimdiden açılmıştı. Başını da saran altın işlemeli yeşil ipek pelerin giymiş genç bir kadına elini uzattı. Genç kadın kendisine uzatılan eli saygıyla iç içe geçmiş bir aşkla öptü. Sonra fısıltıyla konuşmaya başladılar. Kadın şefkat dolu bir tonda, Kont ise tatlı bir ciddiyetle yaşlı Homeros'un tanrılarını konuşturduğu dili kullanıyordu. Ardından pembe bal mumundan bir meşale taşıyarak önlerinde giden Ali'yi izlediler. İtalya'da Monte Cristo'ya sürekli eşlik eden o güzel Yunan'dan başkası olmayan genç kadın dairesine götürüldü. Kont da kendine ayrılan köşke çekildi. Gece yarısı konakta bütün ışıklar sönmüştü ve herkesin uyuduğu sanılabilirdi.